Ayrım 11. 2 dakika kuralı. Robert Grace. Sayfa 118. 15. kısım. Holman Chee'yi Doğu Los Angeles'taki dükkanının bankosunun arkasında buldu. Yanındaki genç ve güzel kız Holman içeri girdiğinde utangaçça gülümsemişti. Dişleri sabah içtiği kahveden kahverengi bir renk almış olan Chee'nin yüzünde çarpık bir gülümseme belirdi. Chee, selam dostum. Bu benim en küçük bebeğim Marisol. Tatlım, Bay Holman'a merhaba de, dedi. Marisol Holman'a tanışmaktan memnun olduğunu söyledi. Chee, bebeğim, Raul'u buraya gönderir misin? Ofisime. Gel kardeşim, içeri gidelim. Holman, Chee'nin arkasından ofise girerken Marisol dahili telefondan Raul'u aradı. Chee, kızı dışarıda bırakarak kapıyı arkalarından kapattı. Holman, güzel kız Chee, tebrikler. Neden gülümsüyorsun kardeşim? Aklına kötü düşünceler gelmemiş olsa iyi olur. Kötü şöhretli küçük Chee'nin kızına tatlım demesine gülümsüyorum. Chee bir dosya çekmecesini açarak bir fotoğraf makinesi çıkardı. Kız benim hayatım, kardeşim, o ve diğerleri. Her gün onun soluduğu havaya ve bastığı toprağa şükrediyorum. Şimdi şurada dur ve bana bak. Bana araba ayarladın mı? Ben Chee miyim? Ehliyet işini halledelim. Chee Holman'ı koyu mavi bir duvarın önüne götürdü ve kamerayı ayarladı. Dijital bebeğim, son model. Kahretsin Holman, sabıka fotoğrafı çekmiyoruz. Bana beni öldürmek istiyormuş gibi bakma. Holman gülümsedi. Lanet olsun, sıçıyormuş gibi görünüyorsun. Flash patladığı anda biri kapıyı vurdu. Kısa boylu, sert bakışlı genç bir adam içeri girdi. Kollarında ve yüzünde kaportacıda çalışmaktan yağ lekeleri oluşmuştu. Chee makinedeki dijital fotoğrafı inceledi ve hoşuna gitmese de işe yarayacağına karar verdi. Kamerayı yeni gelen adama uzattı. Kaliforniya ehliyeti, veriliş tarihi bugün, sınırsız. Artık yaşlandın Holman, gözlük takıyor musun? Hayır, kısıtlama yok. Raul Holman'a baktı. Bir adres, doğum tarihi, medeni durum ve imza lazım. Chee masasından aldığı bloknotu ve kalemi Holman'a uzattı. İşte boyunu ve kilonu da yaz, imzanı başka bir sayfaya at. Holman söylediğini yaptı. Ehliyeti ne zaman alırım? Randevum var. Arabayla giderken kardeşim, uzun sürmez. Chee Raul'le İspanyolca yaptığı kısa konuşmanın ardından Holman, Chee ile birlikte bir dizi arabanın durduğu otoparka gitti. Chee hurdaya dikkatle baktı. Yakalanmamana şaşmamalı. Bu zımbırtının her yerinde çalışmak üzere tahliye edilmiştir yazıyor. Benim için birisi onu motele bırakabilir mi? Evet, sorun yok. Senin için bunlar var. Güzel bir Ford Taurus veya bu yepyeni Highlander. İkisi de seni can sıkıcı orta sınıfa taşıyabilir. Her iki araba da benim sahibi olduğum bir kiralık araba şirketine kayıtlı. Yükümlülükler, gerekli belgeler ve şu anda kullandığım berbat şeyin aksine trafik cezaları yok. Durduruldun mu, arabayı kiraladın, o kadar. Holman daha önce Highlander görmemişti. Siyah ve parlaktı ve yüksek lastiklerin üzerine oturmuştu. Yaklaşmakta olan şeyleri görebilecek olma düşüncesinden hoşlandı. Sanırım Highlander. İyi seçim kardeşim. Siyah deri döşeme sunroof. Whole Foods'a giden bir yuppie'ye benzeyeceksin. Gel bin. Başka bir şey daha var. Şimdi dünyaya döndüğün için hayatını kolaylaştıracak bir şey. Torpido gözüne bak. Holman, Whole Foods'un ne olduğunu bilmiyordu ama 10 yılını Kodes'te geçirdiği için bütün bunlara alışmasının çok zaman alacağının düşünülmesinden sıkılmıştı. Yeni arabasına bindi ve torpido gözünü açtı. Chee'nin gözleri gururla parlıyordu. Bir telefon kardeşim, artık ankesörlü telefonların başında çeyreklik arandığımız devirler geride kaldı. 7 gün 24 saat şebekeye bağlı olmalısın. Kullanma kılavuzu ve numaran orada. Telefonu şarj etmek için şu kabloyu çakmak yuvasına takıyorsun. Holman Chee'ye baktı. Bana biraz nakit vermeyi önerdiğini hatırlıyor musun? Bunu yapmaktan nefret ediyorum dostum. Arabayı ve telefonu vererek bana zaten çok iyilik ettin. Ama daha önce söylediğimi tekrarlamak zorundayım. Bir desteğe ihtiyacım var. Bir deste $1000. Bankalar kullanılmış 20'likleri 50'lik desteler halinde sararlardı. $1000. Chee gözünü kırpmadı, Holman'ı inceledi ve burnuna dokundu. Ne istersen dostum, ama şunu da sormalıyım. Yine garip fikirlere kapılmayacaksın değil mi? Kendini mahvetmeni istemiyorum. Öyle bir şey değil. Richie olayı için bana yardım edebilecek birini buldum. Bir profesyonel. Kardeşim, kadın ne yaptığını gerçekten iyi biliyor. Masraf çıkarsa hazırlıklı olmak istiyorum. Holman özel ajan Pollard, Gail Manelli vasıtasıyla kendisiyle temasa geçtiğinde hem rahatlamış hem de endişelenmişti. Ondan haber alacağını pek ummuyordu ama almıştı. Tipik paranoyak FBI tarzıyla Pollard, Holman'ı aramadan önce hem Manelli ile hem de toplumsal ıslah merkezinden Wally Figg ile görüşmüş ve telefon numarasını vermeyi reddetmişti. Ama Holman şikayetçi değildi. Pollard en sonunda olayı dinlemek üzere onunla Westwood'daki Starbucks'ta buluşmayı kabul etmişti. FBI ofisine yakın bir yerde buluşmaları Holman'ı şaşırtmamıştı. Çiğ başını eğerek Holman'a baktı. ''Kadın derken ne demek istiyorsun? Ne tür bir profesyonel?'' ''Beni tutuklayan federal ajan.'' Çiğ'nin bakışları iyice ciddileşti ve ellerini salladı. ''Kardeşim Holman, sen Carlos'a aklını mı kaybettin dostum?'' O bana iyi davranmıştı Chee. Benim adıma savcıyla pazarlık etmişti. Cezamın azaltılmasına yardımcı olmuştu. O kaltağın koşarak bankaya girdiğini iyi hatırlıyorum Holman. O seni tuzağa düşürecek dostum. O kaltağın seni tuzağa düşürmesi için elinden geleni yapıyorsun. Holman Pollard'ın artık ajanlık yapmadığını söylememeye karar verdi. Pollard bunu söylediğinde Holman hayal kırıklığına uğramıştı. Ama yine de onun bağlantıları olduğuna ve cevapları bulmakta kendisine yardımcı olacağına inanıyordu. Chi, dinle, gitmeliyim. Onunla buluşacağım. Bana parayı verebilecek misin? Chi hoşnutsuzluğunu gizlemek için yine elini salladı. ''Evet, sana parayı vereceğim. Ona benden bahsetme Holman. Onun yanında adım ağzından çıkmasın dostum. Onun sağ olduğumu bilmesini istemiyorum.'' 10 yıl önce beni sıkıştırdıklarında senin adını vermemiştim dostum. Şimdi neden vereyim?'' Chi utanmış gibiydi. Çıkarken yine elini salladı. Holman Highlander'ı tanımaya çalışır ve ehliyetinin gelmesini beklerken telefonunun nasıl kullanıldığını çözmeye koyuldu. Chi döndüğünde Holman'a düz beyaz bir zarf ve bir ehliyet uzattı. Holman zarfa bakmadı. Zarfı torpido gözüne atıp ehliyete baktı. 7 yıl geçerdi ve Holman'ın fotoğrafının üzerinde eyalet damgası olan kusursuz bir Kaliforniya sürücü ehliyetiydi. İmzasının küçük bir versiyonu adres ve tanım bilgilerinin altına yerleştirilmişti. Holman kahretsin, bu gerçeğine benziyor. Gerçek kardeşim. Bu sistemden alınan yasal bir Kaliforniya ehliyeti numarası. Durdurulursan ehliyet numarasını motorlu taşıtlar dairesiyle kontrol ederler ve sistemde bugünden geçerli yepyeni bir ehliyet ve adresin görünür. Arkasındaki şu manyetik bant, tek göstermen gereken o. Teşekkürler dostum. Kullandığın şu hurdanın anahtarlarını bana ver, geri götürebilecek bir iki çocuk var. Teşekkürler Çiğ, gerçekten minnettarım. O polise adımı verme Holman. Beni bu olaya karıştırma. Karışmayacaksın Chi. Asla karışmamıştın. Chi ellerini Highlander'ın kapısına dayayıp pencereden içeri eğildi, bakışları sertti. Sana söylüyorum, o kadına güvenme Holman. O seni içeri tıktı, ona güvenme. Gitmeliyim. Chi geri çekilip sıkıntılı gözlerle Holman'ı izledi. Holman onun homurdandığını duydu. Kahraman aydutmuş, lanet olası kıçım. Holman yıllardır kahraman haydut diye çağrılmadığını anımsayarak trafiğe karıştı. 16. Kısım. Holman randevuya 15 dakika erken gidip kapıyı iyi gören bir masaya oturdu. Ajan Pollard'ı hatırlayacağından emin değildi ama daha önemlisi Pollard içeri girdiğinde onun kendisini net olarak görebilmesini istiyordu. Onun kendisini güvende hissetmesini istiyordu. Starbucks tahmin edilebileceği gibi kalabalıktı ve Holman bunun Pollard'ın buluşmak için bu mekanı seçmesinin nedenlerinden biri olduğunu biliyordu. Etrafı insanlarla çevrili olursa kendini daha güvende hissedecekti ve büyük bir olasılıkla federal binaya yakın olmalarının Holman'ın gözünü korkutacağına inanıyordu. Holman yerleşti. Pollard'ın geç geleceğini tahmin ediyordu. Üstün olduğunu ima etmek ve bu durumda güçlü olanın kendisi olduğunu Holman'ın kesin olarak anlaması için geç gelecekti. Holman'ın umurunda değildi. O sabah saçlarının uçlarını kesmiş, sinek kaydı olması için 2 kez tıraş olmuş ve ayakkabılarını cilalamıştı. Mümkün olduğunca az tehditkar görünmek için giysilerini elinde yıkamış ve Perry'nin ütü masasını ve ütüsünü $2 kiralamıştı. Holman kapıyı gözetlerken ajan Pollard en sonunda 12 dakikalık bir gecikmeyle içeri girdi. Holman önce onun Pollard olduğundan emin olamadı. Onu tutuklayan ajan kemikli, zayıf ve ince yüzlüydü. Saçları açık renkli ve kısaydı. Bu kadın hatırladığından daha topluydu ve omuzlarına kadar uzanan saçları siyahtı. Uzun saç daha iyi olmuştu. Pantolon ve üzerine saman renkli bir ceket giymiş, güneş gözlüğü takmıştı. İfadesi onu ele veriyordu. Ciddi, ifadesiz yüzü federal diye bağırıyordu. Holman onun kafeye gelirken prova yapıp yapmadığını merak etti. Holman avuçlarını masanın üzerine koymuş, Pollard'ın kendisini fark etmesini bekliyordu. Sonunda gördüğünde Holman gülümsedi ama Pollard onun gülümsemesine karşılık vermedi. Sütlü kahvelerini bekleyen insanların arasından geçerek Holman'ın karşısındaki boş sandalyeye yaklaştı. ''Bay Holman'' dedi. ''Selam Ajan Pollard. Kalkmamamın sakıncası var mı? Kalkman nazik bir davranış olurdu ama size saldıracağımı falan düşünmenizi istemem. Size bir fincan kahve alabilir miyim?'' Holman Pollard'ın görmesi için ellerini masadan çekmedi ve tekrar gülümsedi. Pollard kaba ve tamamen işe yönelik bir tavırla yerine oturdu. ''Kalkmanız gerekmez ve kahve için vaktim yok. Buradaki esas kuralları anlamanızı istiyorum. Mahkumiyetiniz bittiği ve size bir iş ayarlandığı için mutluyum. Tebrikler. Bunu içtenlikle söylüyorum Bay Holman. Tebrikler. Ama şunu anlamanızı istiyorum. Bayan Manelli ve Bay Fix sizin için iyi referans vermiş olsalar bile burada oğlunuza olan saygımdan dolayı bulunuyorum. Bu saygıyı kötüye kullanırsanız giderim.'' ''Evet bayan, üzerimi aramak falan isterseniz sorun değil.'' ''Böyle bir şeye kalkışacağınızı düşünseydim buraya gelmezdim. Bir kere daha söylüyorum, oğlunuz için üzüldüm. Çok üzücü bir kayıp.'' Holman olayı anlatmak için fazla zamanı olmadığını biliyordu. Pollard şimdiden huzursuzlanmaya başlamıştı ve muhtemelen Holman'la görüşmeyi kabul etmiş olmaktan dolayı pişmandı. Polisler asla tutukladıkları suçlularla görüşmezlerdi, olay kapanmazdı. Suçluların çoğu, gerçek zihinsel özürler bile, kendilerini tutuklayan polisleri aramaktan daha iyi şeyler olduğunu bilirlerdi. Ve sadece kendilerini tutuklayan polislerle hesaplaşmaya kalkanlar ya tekrar tutuklanırlar ya da ölürlerdi. Yaptıkları tek telefon görüşmesinde Pollard Holman'a polislerin anlattıkları cinayet senaryosunun ve Warren Juarez hakkında vardıkları sonucun mantıklı olduğunu izah etmeye çalışmıştı. Ama konu hakkında fazla bilgisi olmadığı için Holman'ın soru yağmurunu yanıtlayamamış veya topladığı kanıtları görememişti. Pollard en sonunda gönülsüzce de olsa haber raporlarını izlemeye ve Holman'ın olayı şahsen anlatmasına razı olmuştu. Holman Pollard'ın kendisini görmeyi kabul etmesinin nedeninin polislerin yanıldıklarına inanması değil, oğlunu kaybetmekten dolayı acı çeken bir babaya yardım etmek olduğunu biliyordu. Holman tek bir atış yapma fırsatı olduğunu bildiği için en iyi atışı en sona saklamış ve Pollard'ın karşı koymamasını dilemişti. Giderek genişleyen yazı ve belge koleksiyonunun bulunduğu zarfı açtı ve birkaç tomar kağıt çıkarttı. ''Olanları gözden geçirmeye fırsat buldunuz mu?'' dedi. ''Evet buldum. Times'ta çıkan her şeyi okudum. Açık konuşabilir miyim? Benim istediğim de bu. Görüşünüzü almak.'' Pollard arkasına yaslanıp parmaklarını kucağında birleştirdi. Beden dili bu olayı mümkün olduğunca çabuk bitirmek istediğini anlatıyordu. Holman Pollard'ın güneş gözlüklerini çıkartmasını diledi. ''Pekala, Juarez'le başlayalım. Maria Juarez'le yaptığınız konuşmayı anlattınız ve Juarez'in cinayetlerin ardından gerçekten intihar ettiğinden şüpheli olduğunuzu ifade ettiniz değil mi?'' ''Doğru. Karısı ve çocuğu olan bir adam neden intihar etsin?'' ''Eğer bir tahminde bulunmam gerekirse ki şu anda yaptığım da bu, Juarez'in kolay kızan, dengesiz bir insan olduğunu ve muhtemelen kokain kullandığını söyleyebilirim. Bu tür insanlar tetiği çekmeden önce yüklerini alırlar. Uyuşturucular paranoyaya hatta psikolojik yıkıma katkıda bulunur. Bu da intiharın nedenini açıklayabilir.'' Holman bunu daha önce düşünmüştü. ''Otopsi raporunda bütün bunlar görünür mü?'' ''Evet.'' ''Otopsi raporunu alabilir misiniz?'' Holman Pollard'ın ağzının gerildiğini gördü. Onun sözünü tekrar kesmemek için kendisini uyardı. ''Hayır, otopsi raporunu alamam. Ben yalnızca deneyimlerime dayanarak size akla yakın bir açıklama yapmaya çalışıyorum. İntihar sizi rahatsız ettiği için ben de bunun nasıl olabileceğini size anlatıyorum. Bilginiz olsun, polislerden adli tıp görevlileriyle konuşmama izin vermelerini istedim ama hayır dediler. Pollard'ın ağzı hala sıkıca kapalıydı ama birbirlerine kenetlenen parmakları gevşemişti. Polislerin yasal sorumlulukları vardır, gizlilik hakkı gibi. Eğer dosyaları açarlarsa dava edilebilirler. Holman devam etmeye karar verdi ve aradığını bulana kadar parmaklarıyla kağıtları karıştırdı. Pollard'ın da görebilmesi için döndü. Gazete olay mahallinin şemasına yer vermiş. Arabaların ve cesetlerin konumlarının nasıl çizildiğine bakın. Gözlerimle görmek için oraya gittim. Nehir yatağına mı gittiniz? Araba çaldığım zamanlarda bu banka soygunlarından önceydi. O düzlüklerde zaman geçirirdim. Öyledirler, düz. Kanalın iki yanında kalan nehir yatağı otoparkı andıran boş bir beton açıklıktan ibaret. Oraya girebilmenin tek yolu onarım ekiplerinin kullandıkları servis yolu. Pollard, Holman'ın söylediklerini takip edebilmek için şemanın üzerine eğildi. Tamam, ne anlatmaya çalışıyorsunuz? Yol memurların arabalarını park etmiş oldukları yerin tam olarak görülebildiği şu sete iniyor. Gördünüz mü? Ateş eden kişi aşağıya bu yoldan inmek zorunda. Ama eğer bu yoldan indiyse polisler onu görebilirlerdi. Saat sabahın biriydi, karanlıktı. Ayrıca bu şema muhtemelen ölçüye uygun olarak çizilmemiştir. Hayır, çizilmemişti. Onun için bunu kendim çizdim. Servis yolu köprünün altında gazetedeki şemada gözüktüğünden daha rahat görülebiliyordu. Bir şey daha var. Yolun üst kısmında bir kapı var, görebildiniz mi? Ya dikenli tellerden atlamak zorundasınız ya da kilidi kesmelisiniz. İki şekilde de çok gürültü çıkardı. Holman Pollard'ın iki çizimi karşılaştırmasını izledi. Görünüşe bakılırsa düşünüyordu ve düşünmesi iyi bir şeydi. Düşünmesi onun bu işle ilgilendiğini gösteriyordu. Ama Pollard en sonunda arkasına yaslandı ve omuzlarını silkti. Memurlar aşağı inerlerken kapıyı açık bırakmışlardır. Polislere kapıyı nasıl bulduklarını sordum ama bana söylemediler. Richie ve diğer polislerin kapıyı açık bıraktıklarını sanmam. Kapıyı açık bırakırsanız devriye gezen güvenlik güçleri bunun farkına varırlar ve mahvolursunuz. Biz kapıyı daima kapatır ve zinciri tekrar yerine koyardık. Richie ve diğerlerinin de böyle yaptıklarına bahse girerim. Pollard arkasına yaslandı. Arabaları çaldığınız dönemlerde... Holman oltayı atmaya hazırlandı ve oldukça iyi yol aldığını düşünüyordu. Pollard Holman'ın nereye varmak istediğini bilmese de mantıklı açıklamalarını dinliyordu. Holman'ın cesareti geri gelmişti. Kapı kapalı olsaydı katil kapıyı açmak veya üzerinden atlamak zorunda kalacak ve gürültü yapacaktı. Adamların içki içtiklerini biliyorum ama sadece 6 kutu vardı. 4 yetişkin insan ve 6 kutu. Ne kadar sarhoş olabilirlerdi ki? Eğer Juarez söylediğiniz gibi uyuşturucu almış olsaydı ne kadar sessiz olabilirdi? O polis memurları bir şey duyarlardı. Ne demeye çalışıyorsun Holman? Sence bunu Juarez yapmadı mı? Polislerin duyduklarının önemli olmadığını söylüyorum. Bence onlar katili tanıyorlardı. Pollard şimdi kollarını göğsünde kavuşturmuştu ve bu Pollard'ın Holman'ın arasına bir duvar koyduğunun işaretiydi. Holman onu kaybetmekte olduğunun farkındaydı. Oltası hazırdı. Pollard ya oltaya gelecek ya da kaçacaktı. Marchenko ve Parsons adındaki iki banka soyguncusunu duymuş muydunuz dedi. Holman Pollard'ın gerildiğini görünce en sonunda ilgisini çektiğini anlamıştı. Pollard ayağa fırlayarak kaçıp gideceği ana kadar yalnızca iyi davranmakla ve zaman öldürmekle kalmıyordu artık. Güneş gözlüklerini çıkardı. Holman Pollard'ın gözlerinin etrafında cildinin kağıdımsı bir hal almış olduğunu fark etti. Holman onu en son gördüğünden bu yana epeyce değişmişti ama görünüşünden başka değişen şeyler de vardı ve Holman bunların ne olduğunu pek çözememişti. Duydu ve Holman Richard'in Marchenko ve Parsons'ın soygunlarını gösteren haritasını Pollard'ın önüne koydu. Bunu oğlum yapmış, karısı Liz bir kopyasını almama izin verdi. Bu onların soygunlarının haritası. Richie öldüğü gece Fowler'dan telefon almış ve evden çıkmış. Marchenko ve Parsons hakkında Fowler'la konuşmaya gitmiş. Marchenko ve Parsons öldü. Olay 3 ay evvel kapanmış olmalı. Holman Richie'nin çalışma masasında bulduğu gazete yazılarının ve raporların kopyalarını ayıklayarak Pollard'ın önüne koydu. Richie karısına bu olay üzerinde çalıştığını söylemiş. Evdeki çalışma masasının üstü buna benzer belgelerle doluydu. Polise Richie'nin ne yaptığını sordum. Marchenko ve Parsons olayıyla ilgilenen dedektifleri görmeye çalıştım. Ama hiç kimse benimle konuşmadı. Onlar da bana sizin söylediğinizi söylediler, davanın kapandığını. Ama Richie karısına bu konu hakkında konuşmak için Fowler'ı görmeye gideceğini söylemiş ve o artık hayatta değil. Holman Pollard'ın kağıtlara göz atmasını izledi, ağzını dudağının içini çiğnermiş gibi kıpırdatmasını seyretti. Pollard en sonunda başını kaldırdığında Holman onun gözlerinin etrafının genç bir kadın için çok sayıda kırışıkla dolmuş olduğunu düşündü. Pollard, benden ne istediğinizden emin değilim dedi. Richie'nin kapanan bu dava üzerinde neden çalıştığını öğrenmek istiyorum. Juarez'in bu iki banka soyguncusuyla bağlantısının ne olduğunu bilmek istiyorum. Oğlum ve arkadaşlarının neden birinin onları öldürecek kadar yanlarına sokulmalarına izin verdiklerini öğrenmek istiyorum. Onları kimin öldürdüğünü bilmek istiyorum. Pollard dikkatli Holman'a bakınca Holman da gözlerini ona dikti. Pollard'ın gözlerindeki öfke veya düşmanlık ifadesine görmesine izin vermedi. O kısmı gizledi. Pollard dudaklarını yaladı. Sanırım birkaç telefon görüşmesi yapmalıyım. Bunu yapmak istiyorum. Holman bütün evrakları tekrar zarfa koyup üzerine yeni telefonunun numarasını yazdı. Bunlar Marchenko ve Parsons dosyasında bulduklarımın tamamı. Times'ta Richie'nin ölümüyle ilgili çıkan şeyler ve evinde bulduğum birkaç şey. Fotokopilerini çektirdim. Bu da benim yeni telefon numaram. Sizde bulunmalı. Pollard dokunmadan zarfa baktı. Holman onun hala daha önce vermiş olduğu kararda savaştığını hissetti. Bunu ücretsiz yapmanızı beklemiyorum, ajan Pollard. Ücretinizi ödeyeceğim. Fazla param yok ama bir ödeme planı yapabiliriz. Pollard yine dudaklarını yaladı. Holman onun tereddütünün nedenini merak etti ama Pollard başını salladı. Bu gereksiz, birkaç gün sürebilir. Birkaç yere telefon etmeliyim. Holman başıyla onayladı. Kalbi gümbür gümbür atıyordu. Ama öfkesi ve korkusu gibi heyecanını da gizledi. Teşekkürler ajan Pollard. Gerçekten minnettarım. Bana ajan Pollard demenize gerek yok. Artık özel ajan değilim. Size ne demeliyim? Catherine. Peki Catherine. Ben de Max. Holman elini uzattı ama Pollard sıkmadı. Aksine zarfı aldı. Bu senin arkadaşın olduğum anlamına gelmez Max. Bunun anlamı senin cevapları hak ettiğin. Holman elini indirdi. İncinmişti ama göstermedi. Eğer Pollard onun hakkında böyle hissediyorsa neden zamanını harcamayı kabul ettiğini merak etti. Ancak bu duygularını belli etmedi. Tabii anlıyorum. Benden birkaç günden önce haber almazsın. Anlıyorum. Holman Pollard'ın Starbucks'tan çıkmasını seyretti. Pollard kalabalığın arasından geçerken hızını arttırdı ve kaldırımda iyice hızlandı. Onda farklılık olduğunu düşündüğünü hatırladığında ve bunun ne olduğunu çözdüğünde hala onu izliyordu. Pollard korkuyor gibiydi. 10 yıl önce Holman'ı tutuklayan genç ajan korkusuzdu fakat şimdi değişmişti. Holman bu olayların kendisini de ne kadar değiştirdiğini ve bunu fark etmenin nelere mal olacağını merak etti. Holman ayağa kalkıp bundan böyle yalnız olmayacak olmanın iyi geldiğini hissederek parlak Westwood güneşine adım attı. Pollard mütereddit görünse de Holman ondan hoşlanmıştı. İncinmemesini diledi. 11. ayrımın sonu. Sayfa 130.